Ayrım 63, sayfa 473, 72. Bilimin bıyık altından gülmesi ya da kötülükle ilk ayrıntılı karşılaşma. Şimdi bir gülümseme, üstelik bir erkek gülümsemesi üzerine de birkaç sözcük söylemek gerekiyor ve ortada yalnızca erkeğe özgü bir eylem olan bıyık altından gülme için yaratılmış bir sakal bıyık bütünü de var. Burada söz konusu olan şey, Diotima'nın davetine uyan ve ünlü estetlerin söylediklerini dinleyen bilim adamlarının gülümsemeleri. Gülümsemelerine karşın asla bunu alaylı bir ifadeyle yaptıklarına inanılmamalı. Tam tersine bu, onların saygılarını ve daha önce sözü edilen yetersizliklerini dile getiriş biçimleriydi. Ancak buna bakarak yanılgıya da düşmemek gerekiyor. Bu söylenenler, bilim adamlarının bilinç düzenlerindeki konum bağlamında doğruydu. Ne var ki alışılagelmiş sözcük kullanılacak olursa eğer, bilinç altları ya da daha doğru deyişle konumlarının bütünü bağlamında bunlar, içlerinde kötülüğe yönelik bir eğilimin bir kazanın altındaki ateş gibi yandığı kişilerdi. Bu, doğal olarak çelişkili bir saptama gibi gözükmektedir. Ve eğer bu saptama bir üniversite profesörünün önünde ileri sürülse, profesör büyük bir olasılıkla kendisinin yalnız hakikate ve ilerlemeye hizmet ettiği, başkaca bir şey de bilmediği yolunda karşılık verecektir. Çünkü onun mesleğinin ideolojisi budur. Gel gelelim, bütün mesleki ideolojiler soyludur. Örneğin avcılar kendilerini ormanların kasapları diye nitelendirmeyi akıllarının ucundan bile geçirmezler. Kendilerini tıpkı tüccarların onurlu kazanç ilkesini gözetmeleri ve hırsızların da tüccarların tanrısını, yani soylu ve halkları birbirine bağlayacak ölçüde evrensel Merkür'ü aynı zamanda kendi tanrıları diye benimsemeleri gibi, hayvanların ve doğanın avcılık geleneklerine bağlı dostları olarak adlandırırlar. Demek ki bir uğraşın o uğraşı uygulayanlar çevresindeki tanımlanışının pek bir değeri yoktur. Buna karşılık bilimin bugünkü yapısına nasıl ulaştığı ön yargısız olarak sorulduğu takdirde, bu soru bilimin üzerimizde egemenlik kurduğu ve okuma yazma bilmeyen birinin bile bilimin karşısında güvencesiz olduğu, çünkü onun da bilimin ürünü sayısız nesneyle birlikte yaşamayı öğrendiği göz önünde tutulduğunda önemlidir, ortaya farklı bir görünüm çıkmaktadır. Güvenilir kaynaklara göre bu durum, tinsel bağlamda son derece inişli çıkışlı bir dönem olan 16. yüzyılda, o zamana kadar dini ve felsefi spekülasyonlarla geçen 2000 yıl boyunca yapıldığı gibi, artık doğanın gizlerinin çözülmesine kalkışılmayıp, ancak yüzeysel diye nitelendirilebilecek bir biçimde doğanın yüzeyinin araştırılmasıyla yetinilmesi sonucu başlamıştır. Örneğin, bu bağlamda adı hep ilk başta anılan büyük Galileo Galilei, doğanın kendi özünden kaynaklanan hangi nedenden ötürü boş uzamlardan ürktüğü, bundan dolayı da düşen bir cismin sağlam bir zemine varana kadar rastladığı her uzama girmesini ve onu doldurmasını sağladığı sorusunu bir yana bırakıp, çok daha genel nitelikte bir saptamayla yetinmiştir. Yalnızca böyle bir cismin ne hızla düştüğünü, hangi yollardan geçtiğini ve ne gibi hız artışları kaydettiğini temellendirdi. Katolik Kilisesi bu adamı fazla zaman yitirmeksizin öldürecek yerde yalnızca ölümle tehdit etmekle, öğretisinden geri dönmeye zorlamakla büyük bir yanlış yaptı. Çünkü Galileo'nun ve onun gibi düşünenlerin dünyaya bakış açıları bu olayın ardından, tarihsel ölçütler kullanıldığında çok kısa denilebilecek bir sürede, ortaya demir yolu planları, canlı iş gücünün yerine geçen makineler, fizyolojik psikoloji ve yaşanmakta olan çağın kilisenin artık baş edemediği ahlaki çöküntüsü çıktı. Kilise büyük bir olasılıkla aşırı aklı evvelliğinden ötürü böyle bir yanlış yaptı. Çünkü Galilei yalnızca yer çekimi yasasını ve dünyanın döndüğünü bulan kişi değildi. Aynı zamanda bugünkü dille konuşulacak olursa eğer, büyük sermayenin de kendisiyle ilgilendiği bir bilim adamıydı. Ve ayrıca o zamanlar yeni bir ruhun etkisine kapılmış tek insan da değildi. Durum bunun tersineydi. tarihsel kaynaklar onun bütün benliğini sarmış olan uyanıklığın bir salgın gibi hızla yayılmış olduğunu göstermektedir. Bugün, yani artık yeterince uyanık olduğumuza inandığımız bir çağda birini benliğini uyanıklık sarmış diye nitelendirmek her ne kadar itici gelse de o zamanlar metafizikten nesnelerin gözlemlenmesine doğru gerçekleşen uyanış, bütün tanıklıklara göre bir uyanıklık ateşi ve esrikliği anlamını taşımış olmalıdır. Ama kendimize insanlığın nasıl olup da bu kadar değişebildiğini sorduğumuzda bunun yanıtı, insanlığın yürümeye çok erken kalkışan akıllı bir çocuğun yaptığından farklı bir şey yapmadığıdır. İnsanlık yeryüzüne oturmuş ve oturduğu yere bedeninin güvenilir fakat pek soylu olmayan bir kısmıyla, söylemek gerekir ki neresiyle oturuyorsa orasıyla temas etmiştir. Çünkü işin dikkate değer yanı, yeryüzünün bu durum karşısında alışılmadık bir duyarlılık sergilemiş olması ve sözü edilen temastan bu yana neredeyse mucize sayılabilecek kadar fazla buluşları, rahatlıkları ve bilgileri edinmeyi olanaklı kılmasıdır. Bu tarih öncesinin ardından bugün içinde bulunduğumuz durumun şeytanın mucizesi olduğunu düşünmek pek yersiz kaçmayacaktır. Çünkü biraz önce kullanılan yeryüzüne temas etme meselesi yalnızca güvenilirlik bağlamında değil fakat o ölçüde ahlaksız ve kötü olan bağlamında da yorumlanmalıdır. Ve gerçekten de daha düşünürler olgulara yönelik tutkularının bilincine varmazdan önce yalnızca savaşçılar, avcılar ve tacirler, yani doğaları gereği özellikle hileye ve zorbalığa başvuran kişiler bu tutkuya sahip olmuşlardır. Ölüm kalım savaşında düşünür duyarlılıklarının değil, yalnızca hasmı en kısa ve en etkin yoldan ortadan kaldırma isteğinin yeri vardır. Bu savaşta herkes pozitivisttir. Bunun gibi kazancın son tahlilde hasmın koşullar doğrultusunda ve psikolojik yoldan yenilgiye uğratılması demek olan ticaret yaşamında da işi sağlama bağlamak yerine kendini düşüncelerle avutmak herhalde bir erdem sayılmaz. Öte yandan buluşlara hangi niteliklerin yol açtığı incelendiğinde karşılaşılanlar, kuşaktan kuşağa aktarılarak gelmiş acıma ve çekinme duygularından özgürleşme cesaret, hem girişimde bulunma hem de yıkma tutkusu, ahlaki düşüncelerin dışlanması, en küçük bir yarar için sabırla pazarlık yapılması ve her türlü belirsizliğe karşı duyulan kuşkunun en güçlü ifadesi olan ölçünün ve sayının yüceltilmesi gibi niteliklerle karşılaşılır. Başka deyişle karşılaşılan avcılara, askerlere ve tacirlere ait olan o bilinen kötülüklerdir. Tek fark bunların bu noktada tinsel düzleme yansıtılmış ve erdemlerin kalıbında yorumlanmış oluşudur. Böylece bu nitelikler her ne kadar kişisel ve bir ölçüde de bayağı diye nitelendirilebilecek bir yarar sağlama düşüncesinin uzağında kalmışlarsa da öncesiz kötülük diye adlandırılabilecek elementi bu dönüşüm sonucunda da yitirmemişlerdir. Çünkü göründüğü kadarıyla bu yıkılması olanaksız ve sonrasız bir elementtir. En azından bütün insani yücelikler kadar sonrasızdır. Çünkü özü bu yüceliklere çelme takıp düşürmekten başka bir şey değildir. Çok süslü ve parlak emaya bir tencereye bakarken akla gelen, onun tek bir sopa darbesiyle un ufak edilebileceği düşüncesinin kötücül baştan çıkarıcılığı kime yabancıdır? İnsanın yaşamında sapasağlam, yerine muhlanmamış hiçbir şeye güvenemeyeceği duygusundan kaynaklanan acının kahramanlığı ile özdeşleştirilen bu baştan çıkarıcılık, bilimin nesnelliğinin çerçevesi içerisinde yer alan temel bir duygudur. Ve saygıdan ötürü şeytan diye adlandırılmak istenmese bile en azından hafif bir yanmış at tüyü kokusu taşıdığı yadsınamaz. Burada işe hemen bilimsel düşüncenin yine yürekleri oyularak çıkarılmış olan mekanik, statik ve maddi açıklamalarla başlanabilir. İyiliğe yalnızca bencilliğin özel bir türü gözüyle bakmak, insanın onda sekizinin ya da dokuzunun sudan meydana geldiğini saptamak, karakterin o ünlü ahlaki özgürlüğünü serbest ticaretin kendiliğinden oluşma bir yan ürünü diye açıklamak, güzelliğin kökenini iyi bir sindirimde ve sağlıklı bir yay dokusunda aramak, yüremeyi ve intiharı en özgürce verilmiş kararlar gibi gözükenleri bir zorunluluk diye gösteren inişli çıkışlı yıllar grafiklerinin temelini oturtmak, kıçı ve ağzı aynı şeyin rektal ve oral sonları diye birbiriyle eşdeğerde tutmak, insana özgü sihirli yanılsamaların altında yatan numarayı bir ölçüde açığa vuran bu türden tasarımlar, özellikle bilimsel diye geçerlilik kazanma bağlamında düşünce düzeyinde hep hazır bir zeminle karşılaşırlar. Gerçi burada sevilen gerçeğin kendisidir. Ama bu çıplak sevgi yanılsamaları yıkmaya, zor kullanmaya, acımasızlığa, insanın içini donduran bir ürkütmeye ve katı bir haddini bildirişe yönelik bir tercih tarafından, sinsi bir tercih ya da en azından bu türden gönüllü dışa vurulduğu pek söylenemeyecek bir duygu tarafından kuşatılmıştır. Başka deyişle, gerçeğin sesine şüpheli bir hışırtı eşlik eder. Ama en yakında olanlar bunu duymak istemezler. Bugün ruh bilim böyle bastırılmış hışırtılardan çok sayıda tanımakta, aynı zamanda da zararlı etkilerinin önlenebilmesi için insanın bunları ortaya çıkarması ve olabildiğince somutlaştırması gerektiği yolunda öğüt vermeye hazır bulunmaktadır. O zaman acaba insan bir deneme yapmak istese ve içinden gerçeğin tartışmalı tadıyla insana karşı nefreti dile getiren ve cehennemin kapısında nöbet tutan köpekleri çağrıştıran o kötücül eşlik sesleri açıkça sergilemek, bu tadı aynı zamanda ona güven duyarak yaşamada yöneltmek gelse nasıl olurdu? Böyle bir durumda ortaya aşağı yukarı daha önce bir kesin yaşam başlığı altında tanımlanmış olan idealizm eksikliği, denemeye ve geri çekilmeye yönelik fakat tinsel fethin katı savaş yasalarından bağımlı bir zihniyet çıkardı. Ne var ki yaşamı biçimlendirmeye ilişkin bu tutum doğal olarak asıl destekleyici ve doyurucu değildir. Böyle bir tutum, yaşanmaya değer olana asla saygıyla bakmayıp, onu daha çok iç gerçeklik uğruna yürütülen kavganın hep yerini değiştirdiği bir sınır çizgisi gözüyle bakardı. Dünyanın anlık konumunun kutsallığını da kuşkuyla karşılardı. Ama bunu kuşkuculuktan ötürü değil, basamaklardan çıkarken yere sağlam basan ayağın aynı zamanda daha aşağıdaki ayak olduğu bilinciyle yapardı. Ve öğretiden henüz Tanrı buyruğuyla açıklanmamış olan adına nefret eden, yasayı ve geçerli olanı da kendine en yakın surette duyulan, iddialı bir aşk adına bir yana iten böylesi bir eklesya, militansın ateşiyle şeytan yine Tanrı'ya geri dönerdi. Ya da daha yalın bir deyişle, o noktada hakikat yeniden Erdem'in kardeşi olurdu. Ve artık Erdem'e karşı genç bir kuzenin evde kalmış bir teyze için düşündüğü türden gizli kötülükler tasarlamak zorunda kalmazdı. Genç bir insan bütün bunları bilginin dershanelerinde özümser. Buna ek olarak büyük ve yapıcı bir anlayışın öğelerini de öğrenir. Bu, düşmekte olan bir taş ile çemberler çizen bir yıldızı oyun oynarcasına bir araya getiren ve görünüşte parçasız bir bütün olanı yalın bir eylemin bilincin odaklarından kaynaklanması gibi iç kaynakları birbirinden binlerce yılın farklarıyla ayrılan akışlara bölen bir anlayıştır. Ancak biri kalkıp da bu yoldan edinilen anlayışı özel uzmanlık alanlarına ait görevlerin dışında da kullanmak istediğinde ona hemen yaşamın gereksinimlerinin düşünmemeninkinden farklı olduğu anlatılır. Yaşamda ise eğitilmiş bir düşüncenin alışkın olduğu hemen her şey farklı cereyan eder. Doğal ayrımlara ve ortaklıklara büyük değer verilir. Olana nasıl olursa olsun bir ölçüde doğal gözüyle bakılır ve dokunulmasından hoşlanılmaz. Zorunlu hale gelen değişiklikler ancak çekingen bir tutumla ve duraklamalarla ilerleyen bir süreçte gerçekleştirilir. Ve biri kalkıp da örneğin salt, vejeteryen bir tutumla ve kendisine sen diye hitap edilen birine karşı çok daha acımasız davranılabileceği yolundaki doğru bir saptamayla bir ineğe siz diye hitap ederse, delilik olmasa bile en azından züppelikle suçlanır. Bunun nedeni onun her şeye karşın insanca diye nitelendirilen hayvan dostu ya da vejeteryen tutumu değil, fakat bu tutumun doğrudan gerçeklik düzlemine taşınmasıdır. Kısacası, düşünce ile yaşam arasında karışık bir ödeme özdeşmesi vardır. Bu sözleşme, bir ödeme sözleşmesi vardır. Bu sözleşme çerçevesinde düşünce alacaklarının ancak binde yarımını alabilir. Buna karşılık kendisine onursal alacaklı unvanı verilir. Buna karşılık eğer düşünce daha önce varsayıldığı gibi son büründüğü görünüm doğrultusunda savaşçılara ve avcılara özgü yan erdemsizliklerin taşıyıcısı olan son derece erkeksi bir ermiş ise, o zaman anlatılan koşullar çerçevesinde onun içinde barındırdığı ve günaha yönelik eğilimin hiçbir zaman her şeye karşın görkemli denilebilecek bir bütünlükle kendini dışa vuramayacağı, ayrıca kendini gerçeklik aracılığıyla da arındıramayacağı, bu nedenle de ona kısır bir kararsızlıktan kaçmasına yarayan, son derece tuhaf denetlenmesi olanaksız yollarda rastlanabileceği sonucuna varmak gerekecektir. Bu noktaya kadar her şeyin bir hayal ürünü olup olmadığı sorusu açık bırakılabilir. Ama bu son tahminin kendine özgü bir onaylanış biçiminin bulunduğu da yadsınamaz. Günümüzde küçümsenemeyecek sayıda insanın kanında bulunan, atsız bir yaşam amacının, kötünün kargaşa çıkarmaya hazır oluş konumunun, insanın saygı duyduğu her şeye yönelik bir kuşkunun varlığı söz konusudur. İnsanlar vardır, gençliğin ideallerden yoksun oluşundan yakınırlar. Ama eyleme geçmek zorunda kaldıkları anda da kimsece zorlanmadıkları halde düşünceye karşı beslediği son derece sağlıklı bir kuşkudan ötürü düşüncenin yumuşak gücünü sopayla destekleyen bir insan gibi karar verirler. Başka bir deyişle bu dünyada ciddiye alınabilmesi ve ciddi sayılması için biraz olsun yozlaşmayı ve insanların aşağılık denebilecek niteliklerine oynanmasını gereksinmeyen herhangi bir temiz amaç var mıdır? Bağlamak, zorlamak, sıkıştırmak, gözünü budaktan sakınmamak, güçlü yöntem gibi söylemlerin güven aşılama gibi hoş bir tınısı vardır. Gerçi bir kışlaya tıkılan en büyük düşünürün bile 8 günde rastgele bir çavuşun emirlerine uymayı öğrendiği ya da bir teğmen ile 8 adamının dünyadaki her parlamentoyu tutuklamaya yeteceği gibi saptamalar ancak sonradan bir idealiste içirilecek birkaç kaşık Hint yağı ile en sarsılmaz inançların bile gülünç kılınabileceğinin keşfedilmesiyle birlikte klasik ifadesine kavuşmuştur. Ama bu saptamalarda büyük bir öfkeyle aşağılanmış olmalarına karşın çok uzun bir zamandan bu yana esrarlı düşlere özgü vahşi bir çekicilik de vardır. Gerçek şudur ki, kendisini çok aşan büyüklükte bir olguyla karşılaşan her insanın, kendisini aşan şey güzelliğin kendisi bile olsa en azından ikinci düşüncesi şöyledir. Bana oyun oynayamazsın, senin hakkından gelmesini bilirim. Ve yalnızca kovalamakla kalmayan, fakat kendisi de insanların peşini bırakmayan bir zamana özgü bu küçük düşürme çılgınlığının, yaşam için doğal olan, kaba ile yüce ayrımıyla hemen hiçbir ilintisi yoktur. Bu, daha çok düşüncenin bir tür kendine acı çektirme niteliğidir. İyinin aşağılanabilmesini ve şaşılası bir kolaylıkla yıkılabilmesini izlemenin verdiği tanımsız bir hazdır. Bunun tutkulu bir kendini yalanla cezalandırma isteği ile hiçbir benzerliğinin bulunmadığı söylenemez. Dünyaya ayakları önde gelmiş olan, yalnızca Tanrı'nın elleriyle çevrilmeyi gereksinen bir zamana inanmak belki de olabilecek en kötü şey değildir. Demek ki bir erkeğin gülümsemesi, gülümseyenin kendi gözünden kaçsa veya bilinç düzeyine henüz hiç yansımamış olsa bile bu türden pek çok şeyi dile getirecektir. Ve Diotima'nın övgüye değer çabalarına katılan davetli ve ünlü uzmanların çoğunun yüzünde görülen de bu yapıda bir gülümsemeydi. Bu gülümseme, geldikleri yerde nereye yöneleceklerini tam olarak bilmeyen bacaklar boyunca bir kaşıntı biçiminde yükseliyor ve iyi niyetli bir hayret ifadesiyle yüzlere varıyordu. İnsanlar bir tanıdıklarına ya da yakın bir meslektaşlarına rastlayıp konuşabildiklerinde memnun oluyorlardı. Eve giderken büyük kapıdan çıktıktan sonra daha birkaç kez prova yapacakları duygusuna kapılıyorlardı. Ama temsil yine de çok güzeldi. Böyle genel girişimler, bütün en genel ve en yüce düşünceler gibi elbette hiçbir zaman tam bir içeriğe kavuşamaz. Kafanızda bir köpeği bile düşünemezsiniz. Böyle bir düşünce yalnızca belli köpeklere ve köpeklerin özelliklerine ilişkin bir atıf niteliğindedir. Vatanseverliği ya da vatanseverce nitelik taşıyan en güzel düşünceyi ise kafanızda hiç canlandıramazsınız. Öte yandan bu türden bir girişim içerikten yoksun olmakla birlikte bir anlama sahiptir. Ve zaman zaman bu anlamı uyandırmak hiç kuşkusuz iyi bir şeydir. Hiç kuşkusuz iyi bir şeydir. Hazır bulunanların çoğu daha çok suskun bilinç altında olsa bile yine de birbirleriyle böyle konuşmaktaydılar. Hala asıl kabul salonunda bulunan, sonradan gelenlere bir söylevle takdirlerini bildiren Diotima ise çevresinde canlı sohbetlerin başladığını hayretle ve belli belirsiz duymaktaydı. Bu sohbetlerden kulağına Bohemia birası ile Baviera birası arasındaki farka ya da yayıncıların ücretlerine ilişkin tartışmalar bile çalınıyordu. Düzenlediği toplantıyı bir de sokaktan bakarak görememesi yazıktı. Çünkü oradan bu topluluk olağanüstü gözükmekteydi. Beklemekte olan arabaların ve yoldan geçerken durup nedenini bilmeksizin bir süre yukarıya bakanların şaşkın bakışlarının daha bir vurguladığı otoriteyle ve soylulukla güçlenen ışık, yüksek pencerelerin cephesindeki perdelerin arasından apaydınlık parıldamaktaydı. Diotima bütün bunları algılasaydı sevinirdi. Şenliğin sokağa açtığı yarı aydınlığın içinde hep insanlar vardı. Onların arkasında ise biraz ötede hemen içine girilemeyecek kadar yoğunlaşan büyük karanlık başlıyordu. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı Merkür, M-E-R-K-Ü-R, Galileo Galilei, G-A-L-I-L-E-O, G-A-L-I-L-E-I, Ecclesia Militans, E-C-C-L-E-S-I-A, M-I-L-I-T-A-N-S, Bohemia, B-O-H-E-M-Y-A, Baviera, B-A-V-Y-E-R-A.